Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda Vardal Caniş var, hoş geldin.
Hoş buldum.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, utangacım şu an.
Açacağız onu, hiç merak etme. Utangaçlık gidecek. Bir de bildiğin bir yerdesin gibi düşün, postanemizdesin o yüzden...
Tamam, birazdan açacağım. Az önce deli gibi konuşuyorduk bu arada. Şimdi buraya gelince bir mikrofonu görünce bir heyecanlandım.
Bir de işte küçük bir oda, ciddiyet bir anda artınca öyle olabiliyor.
Evet, bak sesim bile ciddileşti farkındaysan.
Anlıyorum, ben de hala daha her bölüm öncesi heyecanlanıyorum. Bildiğim bir his. O zaman seni çocukluğa götürerek hemen o heyecanı atalım. Şunu soracağım. Çocukken renklerin dünyasıyla aran nasıldı? Şimdi resim bölümü okuduğun için önce biraz böyle çocukluğa gidip bunu düşünmeni istiyorum. Hani böyle sürekli resim çizen bir çocuk muydun? Ya da böyle renklerin dünyası ilgini çeken bir çocuk muydun?
Ya evet, resim yapıyordum ya çok. Ama mesela ablam avukat. Onun resmi daha iyiydi benden. Ya ve işte o yarışmalar falan kazanırdı. Ben kazanamazdım hani. Bilmiyorum, evet, hep resim yapan böyle değişik gibi bir tiptim. Ama böyle resme dair ilk hani ilgimi düşündüğümde ne zaman başladı diye şeyi hatırlıyorum. Ne bileyim, ben okulda çok çalışkan bir tip değildim. Hep ortalamaydım yani. Ama bir gün böyle bir yaz tatilinde öğretmen kamplarına falan gidiyorduk, annem öğretmen olduğu için. Orada böyle resim yarışması gibi bir şey. Hani hepimize bir şeyler çizdiriyorlar, çiçek çizdiriyorlar falan. Orada şey oldum, fark ettim. Böyle hırslandım. Ben daha iyi yapacağım falan gibi bir hırs geldi. Hani böyle resme ilgimin ne zaman başladığıyla alakalı bir soru geldiğinde aklıma hep bu anı geliyor. Normalde hiç hırslı bir tip değilim. Yani bugün de hırslı değilim. Ama böyle o zaman böyle şey, ben daha iyi yapmalıyım falan gibi bir şey olmuştu. Ama hiç aslında şey bir tip değilim yani. En hızlı ben okuyayım, en düzgün ben yazayım gibi biri değilim yani.
Peki Mimar Sinan resim bölümüne girmek ve hani lisans eğitim bunun üzerine almak, buna nasıl karar verdin? Bir de bu güzel sanatlar hazırlık süreci oluyor ya, biraz böyle insanı tırnak içinde zorlayan ve kendini hani böyle daha buna adapte ettiğin bir şey. Belki bu hırs dediğimiz şey burada da konuşulabilecek bir konu. Ya eminim ve ben resim okumak istiyorum. Ya bence o yaşlarda karar vermesi zor bir durum gibi hissediyorum ben. O eminlikten nasıl becerdin, o eminliği diyeyim ve peşi sırada biraz tabii ki de o eğitim süreci nasıl geçtiğini de soracağım.
Şöyle, ben aslında Güzel Sanatlar Lisesi okumak istiyordum. Çünkü gerçekten kötü bir öğrenciyim. Yani derslere, okula vesaire ilgim yok. Ve İşte bir arkadaşım Güzel Sanatlar'a hazırlanıyordu. Aklıma ilk öyle düştü. Ben de resim yapmayı çok seviyorum ve işte ne bileyim yapıyorum da sürekli hep. Ben de okuyacağım falan filan. Annemlerin de benden pek umudu olmadığı için tam var Güzel Sanatlar kazanır herhalde bu deyip ona hazırlanmaya başladım. Fakat maalesef ki Anadolu Lisesi kazandım. Annemler de beni, fikrin üniversitede değişir. Şimdi lise okursan hani fikrin değişirse buradan dönemezsin diye Anadolu Lisesi'ne gönderdiler zorla. Ve böyle ilk sene ben sınav kağıtlarına resim yapıp falan veriyordum. Asiyim ya. Küfür edebiliyor muyuz?
Henüz hayır, ne yazık
tamam,
ki.
Tamam, okey. Asiyim ya o zaman. Küfürsüz bir asiyim daha. O yüzden böyle şey, çok sorunlu geçiyordu lise hayatım. Ve böyle... İşte birkaç sene ben üniversitede de okuyacağım falan diye çok böyle şeydim, tutkuluydum. Ve gerçekten böyle okula gidiyorum, aa bugün sınav mı var, oha falan oluyorum yani. O kadar kötü ki derslerim. Hani son dakika işte çift dikişten kurtuldum falan. Üniversitede de böyle artık lisenin dördüncü yılında şey gibi oldu benim için. Tamam ya, felsefe ya da sosyoloji okuyayım, ne yapayım falan gibi bir yere gelmiştim. Sonra gene bir arkadaşım Güzel Sanatlar'a hazırlanıyordu ve ben de o gazla tamam ya ben de hazırlanacağım deyip resim kursuna başladım tekrar. İlk sene kazanamadım ve korkunçtu gerçekten. Ve bir de artistlik yapıp sadece Mimar Sinan'ın resim bölümüne girdim. Başka hiçbir bölüm bile yazmadım. Neyine güveniyor kalbim yani. Sonra da patladım tabii. Ertesi yıl tekrar çok hazırlandım bu defa. Güzel de bir atölyeydi yani. Ada Sanat'a gitmiştim. Zaten Ada Sanat mükemmel, Mehmet Hoca, Buket Hoca. Çok da iyi bir arkadaş grubum vardı orada. Yani çok eğleniyorduk çizerken falan. O da aşırı motive ediciydi. Sonra kazandım.
O zaman bu kadar. Ya bu arada ilk sınavda kazanan kişi çok az duydum ben zaten. Hiç duymadığım gibi de bir şey var. Şu an ya bir konuklarımı da düşündüm.
Var. İlk sınavda da kazanan var şimdi. Abartmayalım. O kadar da değil. Çünkü yani mimar sınavı kazanmak zor değil. Disiplinli çalışmak zor bence.
Güzel bir şey söyledin bu arada. Tam da bunu soracaktım çünkü. Bu kadar uğraştıktan sonra lisans eğitimi nasıl geçti diye soracaktım. Şu anlamda o da. Orası çok disiplinli bir okul gerçekten. Ve belli şeyleri çok dikte eden de bir yer tırnak içinde belki söylemem daha doğru olur. Hani belli kurallar var. Akademide bu böyledir. İşte bunun dışına çıkamazsınız. Kendi fikriniz ya da işte bu arada sadece mimar sınavı üzerinde konuşmuyorum. Yani genelde güzel sanatlarda ve çeşitli sosyal bilimlerde de böyle. O yüzden bu seni çok zorladı mı? Bugünkü canişi diyeyim hatta yani o senin üslubunu oturtmanda da. Hani o zamandan gelen bir şey var mı? Nasıldı lisans eğitimi diye sorayım.
Algılarınızı yıkmaya geldim. Yani beni zorlamadı. Bu arada ben aşırı inek bir öğrenciydim ilk sene. Böyle sabah işte 6'da kalkıp böyle daha hademeler gelmeden okula gidiyordum falan. Ve işte böyle erken yatıyordum. 12'de uyuyorum. Sabah erken kalkıyorum falan. Böyle bir süre böyle gitti. Ortaköy'de şu anda da çok yakın arkadaşım olan nikah şahidi olduğum Ilgın Özdoğan. O benim üniversitede ev arkadaşımdı bir kısa bir süre. İşte şey hani onlar evde takılıyorlar. Parti bir şey. Ben uyuyorum sabah erken okula gideceğim diye. Çünkü yani çok bekledim orayı kazanmak için falan gibi. Böyle çok meftunuyum okulun. Sonra ikinci senede saldık tabii ki. Yani atölye dersi alıyorum ben. Resim dersi yani şimdi grafik, mimarlık vesaire aşırı zor evet. Entas falan hani. Çocukların delirdiğini gördüm ben. Saz çalarak geldiklerini falan gördüm. Yani gerçekten kırmışlar. Ama şey resim öyle zor bir bölüm değil. Zaten böyle haftanın her günü öğleden önce full atölye dersi model çiziyorsun. Birkaç tane seçmeli ders alınca bitiyor zaten dönemin. Ve aşırı da kolay aslında. Bence resim bölümünden biri mezun olmuyorsa mezun olmak istemiyordur yani en fazla gibi. Atölye hocaları da atölyeye pek gelmezler yani işte vizeden vizeye, sınavdan sınava görürsün. Onun dışında bir sorun, bir şeyin varsa gidersin, konuşursun. Kimse de bir şey dikte etmiyor ama tabii böyle Sedat Hoca, Allah rahmet eylesin, birkaç sene önce vefat etti. Sedat Hoca mesela bana çok kötü davranmıştı. Zorlandığım kısımlar şeydi yani, kötü davranılıyordu, ben de zorlanıyordum.
Yani zaten olay bu yani.
Şöyle bir şey olmuştu şimdi. Soba yakıyoruz, soba var, model işte çiziliyor bilmem ne. Bana bir kere şey dedi resmime gösterip, bu boktan sobayı niye buraya çizdin gibi bir şey küfrettim ama ben etmedim, Sedat Hoca etti, Allah rahmet eylesin.
Bunu söyleyebilirsin.
Yani, bu boktan sobayı niye buraya çizdin dedi. Ve ben böyle bana hakaret ediyormuş gibi hissettim. Bence de biraz öyleydi yani. Hani genel olarak şahsıma yönelik gibi bir tavırdı o. Yani hakaret gibi algılamıyorum ama yani o kötülcül tavrı hak etmiyorum yani ben gibi bir yerden. Mesela çok uzaklaşmıştım o ilk 1-2 senenin sonunda. Böyle tabii ergenlik ve işte gençlik maceraları da yaşanıyor. Kalp kırıklıkları falanlar filanlar. Okula şarap içmeye gelip gidiyorsun falan gibi oluyor. Birkaç senemiz öyle Mimar Sinan kafe gibi geçti.
Ama yani rıhtıma bakan Mimar bir okuldan bahsediyoruz. Yani bence çok şahane. O zaman ev demişken oradan devam edeyim. Ya sen kendin de bunu söylüyorsun zaten. Hani çok fazla ev değiştirdin. Hı-hı. Hatta bunu yetiştiğim yerler diye bir hani sergide dönüştürdün. Ve bugün adada evde üretmeye dair aslında bir alanın var senin.
Evet.
Bizim de böyle sosyal medyadan gördüğümüz. Ben o üretim sürecini yani seni buraya konuk almaktaki yani ilk fikirlerimden biri de yani adada. Yani orada evde bir üretim ilişkisi var gerçekten. Hani bunun üzerine konuşalım istiyordum. O yüzden ona gelmek istiyorum. Yıllar sonra aslında böyle bir evet artık evim dediğim bir evin var. Hani
var
o aynen değil mi? Geçicilikten bir sıyrıldığım bir durum var.
Vallahi öyle doğru.
Ve işte bu senin üretmeni nasıl etkiledi? Hemen ona bir bakalım istiyorum. Yakın zaman zaten 2 sene mi oldu? 3 sene mi? 3 sene oldu. Ya bu evde üretme hali, işte oranın bir yandan atölyen bir yandan evin olması. Senin üretme halini nasıl etkiliyor?
Yani çok ev değiştirdim gerçekten. 18 mi 19 mu artık neyse. Böyle bir sene kaldığım ev yoktu benim 2018'e kadar falan. Hani 6 ayda bir, hani 3 ayda bir, 7 ayda bir falan böyle sürekli değiştiriyordum ev. O yüzden de böyle gerçekten çok az şeyim vardı. Hani birkaç kitap, ne bileyim don falan hani. Hiçbir şeyim yoktu. Her şeyi de atıyordum bir de. Hani kimileri her şeyi saklar, taşır eder falan ya. Sıfır. Her şeyi atarım. Her şeyi. Fazla çorabım olsun onu da atarım. Hoşuma da gidiyordu benim bu. Aşırı da hızlı taşınabiliyorum o yüzden. 3 saatte bütün ev paketlerim, kolilerim falan. Neden öyle oldu bilmiyorum ya. Bağlanma problemim var diye ben açıklıyordum. Belki de vardır. Ve böyle 30'lara girince artık bir yerleşik hayat ve yapmak istediklerime odaklanmamla ilgili daha büyük bir istek duydum. İhtiyaç hissettim yani artık galiba. Ben pandemide Kandıca'da kalıyordum. Böyle pandemi herkeste çok garip bir kırılma yaşattı ya. Bende de işte o FOMO, hani bir şeyleri kaçırıyorum hissi vesairesi çok gitti. Ve böyle şey oldum. Ben yokken kimse zaten o kadar da eğlenemez ya falan gibi bir yere geldim. Ve hani şey, tamam dedim, o zaman ben Kanlıca'da, böyle şehre uzak bir yer olduğu için, bir gün Cansu'nun adada kalıyordu, Cansu Baydar. Onun yanına gittik Atay'la. Sonra dönerken şey dedim, ben adaya taşınacağım dedim. 3 ay içerisinde bir ev bulup adaya taşındım. O zamandan beri de oradayım. Biraz böyle işte pandemiyle birlikte şehirden uzakta kaldığım, evde tek kaldığım o dönem aşırı çalıştım, ürettim, işte cumartesi ertesiler falan çıktı. Böyle çalışırken aşırı bir tatmin, doyum, yani o libidinal enerjinin aktığı o alan gerçekten böyle büyük haz veriyor. Dedim mükemmel, ben buradan akayım, devam edeyim. Ve adaya taşındım. Böylece evde kendimle daha çok vakit geçirdiğim ve bir sürü şeyler de yaparken, yani daha konsantre çalışabildiğim bir dünyaya girmiş bulundum.
Adanın kendi hali de böyle ilham oluyor mu peki sana sence? Yani adada olmak, adada yürümek, adanın ada olması diyeyim, ya da böyle şehirden uzak olması.
Yani ben bunu yaşarken fark edemiyorum. Geriye dönük daha anlaşılır oluyor. Atıyorum çok aşık olduğum bir çocuk vardı. Onunla ilişkim bana büyük ilham vermiş. Arabesk fanzini çıkardım ondan ayrıldıktan sonra. Mesela hani geriye dönük söyleyebiliyorum ama şu an ada bana ilham veriyor mu emin değilim. Veriyordur illaki ya. Yani bence iyi bir yerde, güzel doğası olan bir yerde yaşıyor olmak nereden baksan modunu bile daha olumlu etkilediği için her şeyi en azından kolaylaştırıyordur.
Şundan sordum bunu bu arada. Biraz da böyle hani şehrin kaosu çok üretmeyi etkiliyor gibi bir noktadayız artık. Yani şöyle, o kaos işte kendime dönmemi engelliyor. Ben kendimle kalamıyorum. İşte evim bana yetmiyor gibi. Arada bunu ben de söylüyorum. Bir yandan da hani adada hani biraz daha böyle derli toplu. Yani ya da şöyle söylesem belki daha doğru olur. Hani daha düzenli, nizamlı. Hani bir yerin içinde olmak iyi geliyor ve hani bir rutinin oturtabiliyorsun. Hani üretebiliyorsun gibi bir noktada. Ama sen zaten diyorsun ki ben akıyorum yani gibi bir noktadasın gibi anladım ben.
Yani ben arkadaşlarımın olduğu lokasyonlardan uzak bir yerde olmak istedim açıkçası. Çünkü benim bütün çalışma disiplinimi etkileyen arkadaşlarla buluşuyoruz, içiyoruz. Ertesi gün ziyan oluyor gibi. Yani Bağcılar'a da taşınabilirdim. Orada da ben aynı rahatlıkla çalışırdım. Kimse Bağcılar'a gelmez. Bağcılar'dan Kadıköy'e, Cihangir'e bilmem nerelere gitmek o kadar kolay olmaz. Orası da okeydi yani gibi. Benim evet sosyalleşmekle ilgili bir çıt zorluk yaşatması dolayısıyla ben adayı uzak bir yer olarak rahat ettiğimi söyleyebilirim. Yoksa yani güzel bir yer olması özelinde taşındıysam da uzak olması önceliğimdi. Kendimle kalayım, daha çok çalışayım kendi kendime. Çünkü böyle çalışırken şöyle oluyor. İşte bir gün masanın başına geçiyorum, ikinci gün geçiyorum, üçüncü gün geçiyorum, dördüncü gün çalışmaya başlıyorum. Ama yani böyle Kadıköy'de bilmem nerede kalırken işte bir gün arkadaşım geliyor, öbür gün beni çağırıyorlar. Gelmeyeyim abi diyorum. Hadi diyorlar. Tamam diyorum, geleyim masana ya diyorum. Falan hani. Öyle olunca da işte ivme, çalışma ivmesi alacak o zamanım olmamış oluyor. Çok bölünüyorum. Bölününce de yarım kalıyor her şey falan gibi bir yerden.
Tam olarak bunu sormak istemiştim. Çünkü çok küçük bir şeymiş gibi gözüküyor. Belki dert bile değil gibi duruyor bu söylediğimiz şey. Hani sosyalleşmek diyoruz ya. Ama çok etkiliyor. Yani tabii, tabii. Gerçekten çok etkiliyor.
Ya kimsini de etkilemiyordur belki, bilmiyorum da beni etkiliyor.
Beni de etkiliyor. Etkiliyor bence. Etkilendiğini düşünüyorum.
Arkadaşlar
ben.
Kötüdür.
İyidir, kötüdür de var. Yani o enerji çok etkiliyor. Yani kendine kalman gereken öğretim biçiminde. Bazen o sosyalleşmek gelmiyor gerçekten. Evet. O zaman şunu sorayım. tasarım süreci senin için nerede başlıyor? Şimdi az önce dedin ya mesela işte dördüncü gün belki çıkıyor diye. Yani böyle bütün gün kafanda döner ve ah tamam buldum dediğin an mı masaya oturanlardansın? Yoksa böyle ben bunu yapacağım işte oturuyorum şu an gibi yapanlardan mısın?
Değişiyor ya. Bazen yani kendi işlerim için, aslında her iş için. Yani tamam genel konuşacağım. Kafamda çok döndürüyorum. Kafamda boyadığım, çizdiğim, tasarladığım çok oluyor. Ama böyle biraz görsel baktığım, bir şeyler karıştırdığım da çok oluyor. Aslında böyle daha çok nasıl bir tarz bir şey çizeceğim gibi bir şey, görsel bir dünya araştırıyorum. Sonra onu yapmaya başlıyorum. Önce kafamda o tarzı, stili, nasıl bir dünyası olsunu döndürüyorum. Bazen hakikaten işte Google'dan bakarak falan oluyor. Bazen de böyle zihnimde döndürerek oluyor. Sonra da çat diye işte yapmaya başlıyorum. Biraz elim de hızlıdır ben böyle şey. Çıt çıt çıt yaparım yani. Ama işte o yapmaya başlayana kadarki süreç biraz uzun sürebiliyor.
Peki deadline'lar seni geren mi yoksa rahatlatan bir kısımda mı? Yani son teslim edeceğim tarihi biliyorum. Bu benim için çok daha rahat. İşte ona göre ben plan program yapabilirim diyenlerden misin? Yoksa öyle bir tarih olması seni sürekli gerip işte acaba çiçek mi acaba çiçek mi gibi düşünenlerden misin?
Şimdi bununla ilgili güzel bir sözüm.
Hemen alalım.
Deadline'ımız vicdanımız olmasın.
Wow.
Bunu atasözü olur. Asalım. Bunu evet asalım. Deadline'ımız vicdanımız olunca o vicdanımız çok rahat yani benim. Gelmiyor sonu. Bitiremem yani. Bir deadline çok iyi benim için. Ama yani böyle strese de sokmaz. Çünkü o gün teslim etmekle ilgili genelde kaygı duyacağım bir prosesi olmuyor süreçlerin. Yani olanlar da var. Onu da yetiştiriyorsun işte yani. Sabahlaya sabahlaya yetiştiriyorsun. Ama yani genelde ölüm kalım meselesi olmadığı için vinyet çizimleri bir şeyler. Hani tamam o tarih mi? İşte bir gün önce, iki gün sonra yaklaşık olarak teslim edilir nedir yani gibi bir yerdeyim. Stres olmuyorum. Ama deadline olmasaydı hiçbirinin sonunda gelmezdi yani benim için.
Peki sonu gelmez dedin diye şunu da sormak istiyorum. Mükemmel arayan bir yanın var mı tasarımda? Hiç yok.
Yok.
Yani bitirip vedalaşabiliyorsun. Tabii.
Yani içime sinmediğinde de yani ne yapayım o da o kadar olmuş oluyorum. Yani her işin çok güzel olmak zorunda değil ki. Yani amaca hizmet ediyor mu? Tamam berbat değil mi? Değil. Tamam güzel daha iyi olabilirdi. Bazen mesela şey oluyorum. Hani bunu şöyle yapsaydım tam olmuş olacaktı gibi oluyor ama bu böyle pişmanlık gibi olmuyor. Ha okey bu resimdeki problemi çözdüm işte ve hani tamam bir sonrakinde nasıl yapmam gerektiğiyle ilgili bir kapı açıldı, fikrim oluştu falan gibi oluyor.
Ben de şunu söyleyecektim. Aslında senin bütün çizimlerinde hani ben ismini görmesem de bunu Caniş yaptı diyebiliyorum artık.
Ya ben bunu söylediğinde bana çok şaşırdım. Çünkü benim böyle karakteri oturmuş bir ne kimliğim var ne resim dünyam var gibi geliyordu bana yani.
Bence tam tersi var. Çizgin çok net ve böyle anlaşılıyor. Ve bunun üzerinden de zaten hani isim konusuna geleceğim şimdi.
Ben anlamıyorum kendi. Yani görsem tabii ki tanırım çizimi de hani ben öyle anlaşılabilir olduğunu düşünmüyordum.
Yok hiç etiketle falan bakmadan bunu Caniş çizmiş diyorum. Bakıyorum sen çizmiş çıkıyorsun.
İyi yüzden... kötü mü emin olamadım bu arada biliyor musun?
Bu bence iyi bir şey. Üslup oturdu demek oluyor zaten. Ve hani takdir edebilirlik bir yanı da yok bence demek oluyor bu bir noktada da. Hani senin çizgine yakın biri görmedim ben mesela. Hani görürsem zaten şey derim ama bu hani Caniş'in çizdiği şey. Yani
ben hiç rahatsız olmuyorum öyle şeylerden ya. Ben taklit etmeyi severim. Bence... Jim Jarmusch da bununla ilgili bir şey söylüyor ya. Benim üniversitenin ilk senesinde falan okuyup böyle zihin dünyamın açıldığı bir metindi o. Şimdi birebir söyleyemeyeceğim tabii de. Orijinal diye bir şey yoktur, her şey taklittir falan diyor. Yani biraz böyle diyalektik bir süreç. Yani kopya etmek, onu dönüştürmek daha iyi olabilir, daha kötü olabilir. Yani birileri benim resmimi taklit edip daha iyi yapsa, aynısını yapsa hiç rahatsız olmam yani daha iyisini yapıyorsa sen hani eline sağlık ama aynısını yaptıysa da yani ben de taklit ediyorum okulda da kopya yaptırırlar yani hani elin gelişir mesela Japon bir kız var çizimlerine bayıldığım ben onun işlerini taklit ediyorum zaman zaman hani tekniğini anlamak için.
Onu gördüm burada çok güzel çok güzel taklit ettiğin diye de düşünüyorum bir böyle bir çizim paylaşmışsın sen katılıyorum. Yani... Benim kastettiğim biraz daha şeydi ama fikir çalmaktan bahsediyorum yani çalmak demeyeyim de fikrin benzerliğinden bahsediyorum. O bence hoş değil. Sen de onu kastetmiyorsun zaten. Senin kastettiğin
ya
başka bir şey.
Onda da galiba sorun yok benim için ya.
O zaman helal olsun diyeyim.
Bu kadar çok mülkiyetçi bir tip değilim yani ben.
Tamam ya, güzel. Yani bunu öğrenmiş oldum.
Kökü ben de başka fikir bulurum. Ne olacak gibi oluyorum. Bir de yani ne bileyim, kübizmi biri buldu ve diğerleri yapmasın diyemeyiz ya.
Evet evet, bu arada.
Hatta aslında yani kimse yapmasaydı kübizm diye bir akım olmazdı. Başkaları da yaptığı için hani o artık bir şey ya. Birileri taklit etsin, yapsın o fikrin devamını falan. Okeyim ben galiba
buna. Bununla ilgili başka bir soru vardı. Onunla birleştirip tekrar soracağım. Şimdi şu isim meselesine bir gelmek istiyorum.
Evet, onu aydınlatalım artık ya.
Onu artık aydınlatalım. Çünkü ben de böyle Vardal mı diyeyim, Caniş mi diyeyim derken ikisi de deme gibi bir nokta çıktı.
Islık çal. Şefim.
Şefim diye çağırayım seni. Canım hoş geldin deyip tekrar böyle başlatıyormuşum podcast'i. Canım hoş geldin diyeyim o zaman gerçekten de. Ya ben şimdi bunu düşünüyorum. Gerçek adın Caniş değil. Ve hani sen neden böyle bir isim kendine koyma ihtiyacı hissettin? Bu biraz böyle hani resimde de çok olan bir şeydir. Hani kendine bir isim koyarsın, asıl adın olmaz. Hani böyle bir şey mi, mahlas mı bu? Ama bugünkü hali de hani aslında zaman zaman da söylüyorsun yani yeri geldiğinde adının bu olmadığını. Hani aşırı gizli bir şey de değil bu. Ama hani üretim kaydında derli toplu bunun hikayesini biz bir dinleyelim. Hani kayıtlara geçsin diye ben hani sorayım. Bu isim hikaye nedir?
Okay. Sahne adım. Ya şöyle, şimdi küçükken bana Caniş diyorlardı. Mahalleliler, komşular, anam babam falan. Caniş'i ben kendime takmadım. Bana söylenen bir isim. Öncelikle gerilmiştim. Neyse. Küçükken Caniş Caniş diyorlardı. Ben böyle ilkokula geçince adımın Canan olduğunu öğrendim. Hani annenin babanın adını da bilmediğim bir dönem vardır ya. Anne baba diye öğreniyorsun sonuçta. Ben anneannemin adını falan ortaokulda öğrendim yani. Mücahide ve ezberlemekte de çok zorlandım.
Burada anneannemin adını ben de çok geç öğrenmiştim ve şey olmuştum böyle. Adını neden bilmiyorum ya gibi bir noktada böyle ortaokulda yaşamıştım.
Hani, annem anne diyor. Ben anneanne diyorum. Kimse ismiyle seslenmiyor. Hakikaten ortaokulda öğrenmiştim.
Gerçekten çok doğru.
Neyse, öyle bir süreçte ilkokula geçince soyadımı doğru öğrendim yani. Hani sonuçta işte şey, soyadım da Vardal zaten. Canan boşluk, Su boşluk, Vardal. Canan ve Su ayrı iki ismim. Neyse, adımın Canan olduğunu öğrendiğim işte o dönemlerde böyle şey olmuştu. İlk hatırladığım şey şu, işte Canan ne demek? Sevgili demek. İyi, sen benim sevgilim değilsin. Bir böyle bir şeyler vardı. Ama aslında galiba şey beni çok rahatsız etti. Adımın Canan olmasının sebebi ablamın adının Cansu olması. Ve işte Facebook açıldığı dönem bir isimle giriyorsun ya. Ve nedense hani galiba oradaki seçim yapma özgürlüğü bana bir baskı oluşturdu. Bu arada lisede de Suyu kullanıyordum. Canan Su diyenler de vardı. Ama tabii böyle hep şey oluyor yani, Canan ismi varken Suyu kullanmak biraz böyle özenti gibi de tınlıyor. Bunu da anlamıyorum. Kezban'ı mesela, Canan Kezban Vardal olsaydı ve Kezban'ı kullanmayı tercih etseydim aynı şey olmayacaktı, ama Suyu kullanmayı tercih ettiği için aynı şey olmuyor falan gibi.
Bunu ben de hemen parantez açmak istiyorum. Şimdi Esra Ece benim de iki ismim. Şimdi ben de Ece'yi kullanıyorum. Esra'yı kullanmıyorum. Bana da hani neden diye soru geliyor. Şimdi şöyle anlatayım ben de. Tamam, yine ilkokula gidiyoruz. Şimdi E nokta Ece yazıyorlardı ve hani herkes haliyle Ece diyebiliyor. Hani bütün o arkadaşların, öğretmenlerin vesaire.
Ben sana Esra dedim.
Önemli değil işte. İlk tanıştığında hani ister istemez ilk ada gidiyor insanların aklı. Ama hani tanışırken işte Ece diyorsun gibi bir nokta. Hani bence iki isim kimse koymasın çocuklarına artık lütfen. Ben burada bir kamu spotu olarak bunu söylemek istiyorum. Çok zorlanıyoruz.
Çeşit çeşit kullanır diye büyüyünce de giyer diye koyuyorlar da kafa karışıklığı gerçekten.
Gerçekten kafa karışıklığı yaratıyor. Şimdi benim ailem bana Esra diyor. Bütün arkadaşlarım Ece diyor. Böyle iki farklı kişiymiş gibi. Bir böyle yani dediğin çok da özentilik değil bu ya. Tam tersi, ilk isminle bir bağ kuramıyorsun ister istemez yani.
Ya evet, ben işte bu Facebook vesaire ve ergenlik döneminde, işte zaten Facebook açıldığında ben kaç yaşındaydım? 17, 14.
O zaman açıldı bilmiyorum valla.
2007 galiba. Neyse, işte o dönem bir isim seçme ve seçilme hakkına gelince öyle şey, işte ergenim zaten, kimlik imşası bilmem ne, Suyu kullanıyorum işte. Ergen işte yani havalı buluyor falan. Evet, havalı buluyorum yani. Ve Canan ismi gerçekten şeye böyle dedem koymuş. Şey demişler yani, isim bulamamışlar bana ve Canan da mı koyamadınız demişler. Canan koymuşlar. Bu bilmiyorum beni çok rahatsız ediyordu. Hala da ediyor yani. Hiç özenmez mi insan gibi bir yerde. Neyse ben de bütün sistemi al aşağı ediyoruz. Soyadımı başa koyacağım. Sonra da Caniş diyeceğim. En sonunda da su ekleyeceğim. Canını da kullanmayacağım dedim. Ve Vardal Caniş Su diye böyle Facebook'umu öyle açtım. Böyle zaman içerisinde de sosyal medyalarda Vardal Caniş diye kullanmaya başladım. O biraz da böyle marka gibi bir şey oldu. Sonra işte lisedeki arkadaşlarım su diyor. Üniversitedeki ilk senelerdeki arkadaşlarım su diyor. Ama daha sonraki zamanlarda işte 2014'ten sonra falan Caniş de denmeye başladı. Daha doğrusu ben kendimi öyle tanıtmaya da başladım. Ama şimdilerde Vardal Caniş sosyal medya adıyla bilindiğim için Vardal adım zannediliyor. O yüzden Vardal da deniyor mesela. Mesela ata da bana Vardal der ayrıca. Yani benim işte Canan diyebilirsiniz, Su diyebilirsiniz, Caniş diyebilirsiniz, Vardal diyebilirsiniz, Canan Su diyebilirsiniz. Böyle bir isimler silsilesi, zincirleme isim tamlaması oldu gerçekten.
Teşekkürler bunu kayıtlara geçirdiğin için.
Ne anladın yurdum?
O zaman şundan devam edeyim ben. Aslında arabesk fanzine geleyim. Hı. Gerçi önümde fazla soru var ama buradan bence bağlayacağım diye düşünüyorum. Arabesk fanzin 2015-2018 yıllarında çıkıyor. Hı hı. Burada da aslında yine biraz böyle eskiden beslenmek, hı-hı, hani ona dair bir arşiv oluşturmak var. Ama şunu, hı-hı, da fark ettim ben. Biraz bakınca senin tüm işlerine. Aslında üretim araçlarını, yani tüm bu disiplinleri, hı-hı, kayıt tutmak için kullanıyorsun bir yandan.
Aynen
da
öyle kardeşim, doğru anlıyorsun.
Yani üretim kaydına hani gerçekten senin isteme sebeplerinden biri de buydu. Sen aslında yine bir tarihsel perspektif de sunuyorsun, hı-hı, bir yandan da tüm bu şey. Yani tarihi de kaydediyorsun ama kendi kişisel kaydın da var. Yani ben evet bunu böyle yap. Hıyım gibi bir şeyden mi çıktı bu?
Yok.
Yoksa hani ben buna gittim gibi bir noktada mı? Bu biraz anlatırsan sevinirim. Çünkü üretim kaydı da gerçekten hani ben herkese de biraz bunu artık söylemeye çalışıyorum. Yani, hı-hı, kendi sürecinizi kaydetmek, hı-hı, bunun işte aslında tarihteki yerine dair. Hı-hı. Hani burada iki iş üretmen, bir iş üretmen, hiç üretememen de önemli değil. Üretemiyor, hı-hı, olmanın da bir kaydı var. Hı-hı. O yüzden sen gerçekten bu kayıt tutma ve ben böyle yapacağım, o perspektifi nasıl oluşturdun kendine? Biraz bahsedebilir misin? Ya bana bu arabesk fanzinle başlamış gibi geldiği için buradan sordum, hı-hı, ama daha öncesi varsa da tabii duymak isterim.
Ya şöyle, bence böyle eğilimlerin olduğun bir yer var. Oraya doğru gidiyorsun. Zamanla kendini tanıdıkça da ne yaptığını fark ediyorken buluyorsun. Böyle ben artist statement'ımı yazdım yakın zamanda. Onu yaparken, onu yazarken daha iyi anladım. Aa, aynen ben bunu yapıyorum falan diye. Çünkü yaparken onu düşünmüyorsun. Zaten öylesine çıkıveriyor senin içinden. Yani bir beğeni dünyan var. Sevdiğin şeyler, yapmayı sevdiğin şeyler, izlemeyi, görmeyi, gezmeyi sevdiğin yerler vesaire. Bu sevdiklerini yaparken ne için yaptığını her zaman farkında olmuyorsun. Ben de böyle zaman içerisinde böyle böyle şeyler yaptım. Bir araya gelince bak bunlar buralardan ortaklık kurdu diyor diye fark ettim yani. Ben 12 yaşımdan beri günlük tutuyorum. Benim bir kütüphane dolusu defterim var günlük içinde. Anne senden nefret ediyorum yazan. Hayır anne seni çok seviyorum. Ama şey yani kayıt tutmayı oralardan başlamışım. Arabesk fanzinde de şöyle bir şey oldu. O dönem bir başka bir manitam vardı. Kendisini hem iyi anarım hem kötü anarım. Bana bir sürü şey kazandırdı. Biraz da toksik bir yere giden bir ilişkiydi. Ama onunla birlikte bu Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi ben 2014'te okuyordum, ediyordum işte bir yerden satın almış alabiliyordum falan. Ve o dünya böyle tabii ki çılgınca güzel ve böyle şey hani böyle beynim patlamıştı okuduğum şeyler karşısında. Yani onların ne olduğunu bile bilmeden işte o sanat böyle bir şey herhalde alıyorsun yani büyüleniyorsun. Hani işte ne bileyim bir tane ufacık bir sokak sokak İstanbul'u yazmış. Hani bu kafayı yiyorsun yani. Ama gerçekten ne yaptığını fark etmeden buna büyüleniyorsun. Bir şeye biat etmek çok uçuk, çok güzel. Ve bunun değerini giderek daha iyi anlıyorum. O zaman fark etmediğim zamanda bile yani böyle bilmiyorum. Böyle karşısında gözüm dolmuştu yani. Açıp okuduğumda o ansiklopediyi.
Ben de 2016'da keşfetmiştim. Aynı şeyi hissetmiştim yani. Hı-hı. İnanılmaz ya bir insan bunu yazmayı akıl etmesi zaten o yani süreci başka bir şey yani.
Tabii.
Sen, yani o da akıl ediyor ama kimse destek de vermiyor bir yandan hani. O yüzden devam etsen.
Sonra ben de böyle bir şeye gıpta edince hani taklit etmek falan da dedik ya bence çok okey diye. Öyle bir motivasyonla benzer bir yani rol model alarak fanzini yapmaya başlarken böyle bütün şey öyle bir perspektif oluşturdu ve böyle aslında benim gitmek istediğim yolla ilgili bana ilk kapıyı açtı Reşat Ekrem Koç'u. Ben de kayıt tutmanın kendim için ne kadar heyecan verici olduğunu zaten fark ettim. Ve bir yandan resim yapmak da çok anlamsız geliyor bana. Yani bunu bir tabak patates çizdin koydun. Yani bu çok mesela Van Gogh yaptığında diyorum ki muazzam ne kadar güzel. Keşke benim olsa ama ben bir şey üret diyorduysam bu o mu olmalıyı? İçselleştiremedim yani. Kayıt tutmak, harita yapmak, fanzin çıkarmak, yazıyla görsel becerimi birlikte böyle bir araya getirebilmek falan. Daha böyle benlik bir şey. O kayıt tutma halini seviyorum. Anlamlı ve faydalı geliyor. Ne bileyim bir tane otoportrem şu kadar liraya satıldı ve birinin evinde duruyor. Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası ya. Yani resim yapıyorum. Resimlerimi alın tabii ki ama yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim yolum daha böyle yazıyla ve o kayıt tutmayla falan oluşmaya başladı. Sonra fanzinde bunu uygulamaya başladım. Zaten bir yandan da kaynak olarak işte Nişanyan Sözlüğü, Reşat Ekrem Koç'u kullanıyoruz. Ama bir yandan işte kendi gündelik hayatımızda sevdiğimiz jargonu da oraya adapte ediyoruz. İşte ne bileyim bunu daha bu Reşat Ekrem Koç'un son sergisi vardı ya Salt'ta. Başka kayda rastlanmadı da mesela şey bir katta şey vardı. Küfürler, argolar, terimler vesaire hani onun külliyatını da bir yandan tutmuş adam fark etmeden. Aslında fark etmeden bir dönemin jargonunu tuttuğumu da sonradan fark ettim. Ve böyle şey o kayıt tutma halini sevdim. Daha sonra haritalar hazırladım işte bir gözyaşı haritası, zaman sözlüğü falan filan böyle böyle ufak ufak şeyler yaptım. İşte şimdi adanın köpekleri diye adada tanıdığım, bildiğim, sevdiğim köpekleri çizdiğim bir ufak fanzin kitapçık gibi bir şey yaptım. Seviyorum yani bu dünyayı. Hatta mesela atıyorum resim çok uzun süredir yapmıyordum. Bu kaygıyla yani neden yapayım ki? Bu beni tatmin etmiyor. Ben ortaya bunu koyacağım ve bunu savunacağım demek. Ama ben savunacak bir şey bulamamıştım yani. Ta ki çok içmeye başlayana kadar. Ben böyle inanılmaz işte sofralar, içkiler seviyorum yani. Küçüklüğümden beri de hep böyle o içki sofralarında büyüdüğüm için konforlu evimde ait hissettiğim bir yer gibi benim için. Ve böyle masalar, dağınık masalar falan severim. Onları çizmeye başladım. Bu böyle önceki gecenin şeysi, arkeolojisi gibi, biraz böyle hiyeroglif gibi okunabilecek masalar gibi bir yerden. Şu an böyle mesela artık satın alabilirsiniz dediğim nokta bu. O da tarihsel bir süreci temsil ederek ilerliyor. İşte ne bileyim, arkadaşımın portresi olarak onun oturmuş olduğu bir masayı yapmak, o masanın bize ne söylediği, üzerinde ne var, neler olmuş, nasıl bir gece. İşte ne bileyim bir tane resim yapmıştım mesela. Cansu'yu düşünerek yapmıştım. Böyle şey, bir sürü şişe, iki tane bardak, ortada bir tane böyle aşırı dolu bir küllük. Arkada da Ferdi Özbey'in Şan Gazinosu canlı kayıt plağının kapağındaki bir, işte duvarda bir resim olarak asılı gibi. Mesela bu böyle iki kişilik bir masa bu resmimin ismi. Neyse ya. Onu Ali diye bir arkadaşım aldı. Yani bu benim için Cansu'yla benim. İşte bir gecemizin portresi gibi düşündüm, tasarladım. Gene böyle kendi işte gecenin tarihi, o gecenin bilançosu falan gibi bir yerden ilerlettim. Bu yüzden de artık böyle şey, tamam ben resim yapabilirim artık ne yapmak istediğime karar verdim dediğim bir şey oldu.
Çok güzel anlattın ya, teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Arkadaşlarla üretmek kısmına geleyim o zaman. Hı. Şimdi cumartesi ertesi pandemide benim de gerçekten böyle hadi gelsin yeni sayı diye böyle beklediğim, çok keyifle okuduğum, çizimlerini çok keyifle takip ettiğim bir dergiydi. Online dergi, gerçekten online dergi yani ve bir kare formatta dergi. Yani gerçekten bence çok güzel bir fikir ve hani o pandeminin durumuna da uyan bir şeydi. Ama şimdi de durdu, devam etmiyor. Yani şimdi bu durmak üzerine biraz konuşalım istiyorum. Hı-hı. Yani durabiliriz, çok Hı-hı. normal. Yani bizim üstümüze gelmeyi durduğumuzda diyelim mi insanlara?
Her şey biter ya.
Bunu kabul etmek gerekiyor değil mi? Üretmenin en böyle aslında temel taşlarından biri. Bırakmak, durmak bunun doğasında var diyebilir miyiz sence de?
Yani biz pandemide başlamıştık. Kimsenin işi yoktu. Ya ve böyle şey hadi bir şey yapalım. Yani ben arkadaşlarımla çalışmayı çok seviyorum. Çalışamadığımda hayatımdan çıkıyorlar bu arada. Ben iş için arkadaşlarımla görüşüyorum mesela. Yani biriyle daha iş yapıyorumdur, daha sık görüşüyorumdur. başkalarıyla daha az görüşüyorumdur. Ama yakınlık seviyelerimiz aynı mesela. Yani böyle birbirimizi görmek için bahaneler, vesileler oluyor böylece falan. Pandemide de ben bir şey yapalım, hadi gene kayıt tutalım falan gibi bir yerden çıktı o da aslında. Hani günlük bir şey mi yapsak, gazete gibi o günün sözü, bir şeysi. Yani o güne dair bir şey olsun gibi bir kafamız vardı. Sonra buna evrildi. 9 köşe, işte 8 yazı vesaire falan diye. Cumartesi ertesini yapmaya başladık birden. Herkesin çok vakti olduğu için ve kendini ifade etmek istediği bir süreçti o. Çok güzel aktı gitti. Fakat pandemi bitti. İnsanların işleri başladı. Bir tane yazı istiyoruz. Bekle Allah bekle, gelmiyor. Dolayısıyla bitti. Yani aslında bitirelim gibi bir karar da alınmadı ama bizim de işlerimiz başladı. Şimdi cumartesi ertesi paralı bir şey değil yani sonuçta. Para kazandığımız bir şey değil. İşimiz gücümüz var. Cumartesi ertesiyle mi uğraşacağız yani? Dedik ve sağ aldık. Bir ara tekrar başlayalım mı diye heves ettik. Olmuyormuş. Bunu gördük. Biz i̇şte de
bu,
bıraktık.
Evet, bu işte görmek bence güzel ve önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ama işte yine bir dijital arşiv oldu yani, o yüzden.
Evet, bence keyifli, böyle güzel bir şey. Ben oraya yazdığım, yani tabii biz de yazıyoruz zaman zaman. Oraya yazdığım yazıları böyle geriye dönüp okuyorum, hoşuma gidiyor.
Ben de geriye dönüp bakıyorum bazıları.
Çok istiyorum onu bastırmak, bastırabilmek.
İşte evet, bence güzel bir olur, çok güzel
evet,
olur.
Evet, bence böyle noktalanır o. Sponsor arıyorum, bana ulaşın Vardal Caniş hesabından DM atarsanız. Bize sponsor olun.
Bu çağrıya lütfen kulak verin diyorum ben de.
Vermediler. Ya da kendi paramızla bastırırız siz.
Evet ya, bu arada o da bir başka bir konu ya. Şu an kağıt yok piyasada. Yani matbaa şeyleri çok yüksek çıkıyor.
O zaman buradan seslenelim İmamoğlu'na. Seka yeniden açılsın lütfen.
Seka gerçekten yeniden açılsın ve bence çok rahatlayacağız gibi de hissediyorum bir noktada ya. Yani açılırsa. Çünkü ben de üretim kaydını kitap olarak bir derleyip toplayıp bastırmak istiyorum. Evet.
Ponti'nin Göz ve Tin falan kitabı var ya, o da böyle bir radyo metninin işte baskısı ya da işte ne bileyim.
Açık Radyo'nun kitapları da evet, mesela buna bir
evet.
Örnek gibi.
Dedik dedik Freud falan.
Senin sponsorluk çağrına ben de hemen ekleme yapayım. Biz de arıyoruz diyeyim böyle. Evet. Gelirse ikisine birden
takip
gelsin gibi.
Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.
Unutmayın. Şimdi şunu soracağım. Ya şimdi dijital üretmek mi? Aslında analog üretmek mi? Ama buradaki analogdan kastım senin resmini de sayabiliriz belki
tabii,
buna.
Full analog ya.
Aynen öyle. Yani bu ikisi arasındaki özgürlük senin için nasıl ifade edebilirsin? Yani
ya ben ellerimle bir şey yapmayı seviyorum. Yemek dahil. Ama yani ulaşılabilirlikse tabii ki de dijital. Yani böyle analog yaptığım bir şeyi dijitale aktarmamış olmayı da tercih etmem yani. O yüzden ikisi de yani sonuçta internet çağındayız. Milenyum geldi geçti sonuçta ya.
Bazen dönemi
i̇kisi
yakalamak
de
gerekiyor.
Ama ben elimle yapmayı seviyorum. Ellerimle bir şeyler yapmayı seviyorum. Ve bir şeylere dokunabilmek de güzel. Hem de onu dijital telefonumda, yani sonuçta Instagram telefonumda muhafaza edilmiş bir dergi cumartesi ertesi. Ama arabesk fanzin kütüphanemde olan bir şey. O aitlik hissini seviyorum. Hani fikirde mülkiyete inanmıyorum ama bazı şeylerin mülküm olmasından hoşlanıyorum.
Hoşlanıyorsun, güzel. O zaman masalarımızdaki bir mülkünden bahsedelim. Saatler Erleme Süsü'nün takviminden.
Hı hı.
Şimdi bu aslında tabii ki de oyun yani ve oyunun üzerinden bir kurguyla çıkmış bir masa takvimi. Önce onu söyleyeyim bilmeyenler için. Ama yani Tanpınar benim için sevgi nefret ilişkisi olduğum bir kişi benim için. Hı. Şöyle, Türk Edebiyatı okuduğum için bizim okulda yani İstanbul Üniversitesi'nde böyle tanrı gibi bir şey Tanpınar. Ve böyle hani Ahmet Hoca falan denen bir nokta böyle derste hani ha. Böyle Tanpınar da değil. Ahmet Hoca'nın
Sezen.
Dediği gibi. Hani, Ahmet Hoca'nın dediği gibi falan. Hani ve biz o kadar... Ve bazı derslerde perspektifimizi ondan çıkartamadık ki ben artık bir noktada bir şey olmuşum, yeter artık Tanpınar demek istemiyorum falan gibi. Ama ne zaman ki
direkt de popülerleşiyor, yandın.
Yok işte tam tersi, ne zaman ki okul bitti ben hani o şeyden çıkıp kendim tekrar böyle hani o gözle bakmaya başladığımda, okumaya başladığımda dedim ki tamam işte yani şu an çok daha başka bir yerde benim için Tanpınar. Aslında yine okumadan önce de yine seviyordum Tanpınar'ın işte huzur vesaire ama hani bir şey dedik etmenin iyi gelmediği bir nokta oldu benim için galiba. Hani ben böyle daha üretim sürecine de meraklıyım ya. Hani ne anlatıyordan değil de hani böyle biraz daha böyle nasıl olduğuna dair bir şeyler hani kurcalıyor beni. Soruma geleyim. Uzattım. Senin Tanpınar'la olan bağın. Yani bunun öncesinde mi dayanıyor okumak? Onunla olan o bağın nasıl? Benimki böyle bir bağ çünkü. Seninki nasıl merak ediyorum. Oradan da bu takvimin sürecini senden dinlemek istiyorum.
Ben 2010 kaçtı ya? 2014, 2013 o civarda Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okudum. Bir yandan da böyle liseden beri oldum olası severim bit pazarı. Bit pazarına gidersem de saat alırım, bilmem ne alırım falan. Böyle birikirdi yani onlar bende. Her güzel sanatlar okumak isteyen genç kız gibi yani. Marjinal bir alan değil bu arkadaşlar. Neyse işte bit pazarı gözlüyorum, saat alıyorum. Sonra saatleri ayarlama enstitüsünü okudum. Ve böyle Aznavur pasajında işte en üst katında Ada Sanat var. Galatasaray Lisesi'nin şu an hep polis ablukasında olan cumartesi annelerinin eylem yapmasına izin verilmeyen o alanda da bir saatçi vardı, Mustafa abi. Ara kafeye girmeden hemen bir apartman merdiveninin altında böyle küçücük bir dükkan. Yani böyle bir tane o oturuyor, kapının eşiğine de bir tane tabure atabilirsin. O kadar küçük bir yer. Ben bu bit pazarından aldığım saatleri orada şey yapıyorum işte, tamir ettiriyorum falan. İşte hoş beş ediyoruz bir de Mustafa abiyle. Amca ya da neyse abi. Neyse saatleri ayarlama enstitüsünü okuduktan sonra ben ona gittim, dedim ki ben saat tamiri öğrenmek istiyorum. Ne alaka? Gerçekten saatleri ayarlama enstitüsü okuyup saat tamiri öğrenmek ne alaka? Yani biraz işte bir hiciv kitabı ya esasında. Ben de böyle bir yansıması, dışa vurumu oldu. Ben onun yanında saat tamiri öğrenmeye başladım. Haftanın bir iki gün böyle çıraklık yapıyorum falan. Böyle bir yerden başladı Tanpınar'la olan ilişkim aslında. Sonra da diğer işte Kanlıca'ya taşındığımda da Huzur'u okudum zaten.
Yani lütfen.
Aynen. Ondan sonra öyle zaten şiirlerini liseden beri okuduğum, bildiğim, sevdiğim biriydi. Ama hiç böyle bir Tanpınar fetişim yoktu açıkçası. Bu biraz da Besim Dellaloğlu'yla oldu bende aslında ya, biliyor musun?
Hiç şaşırmadım aynen. Bu arada.
Bir fetiş olarak, çünkü öyle ballandırarak anlatıyor ki adamı.
Tabii ki de yani hiç yani şaşırmadım.
Bir şey, öyle bir yerden. Tanpınar fetişim yok benim. Ama şey, ne kadar anlamlı, önemli bir yeri olduğunu Besim Dellaloğlu'yla biraz fark ettim. Ama bende de böyle ilginç bir alan açtı mesela. Yani hani saat tamiri öğrenmeye başladım falan gibi.
Şunu söyleyeyim, bence beni Mahur Besti çok etkileyen kitaplarından biri.
Okumadım ben.
Okumasını tavsiye ederim. Okumayanlara da okumasını tavsiye ederim. Ben yani Tanpınar deyince benim için Mahur Beste. Yani hepsi çok güzel ama benim için Mahur Beste'nin çok başka bir yeri var. Ve bu saatleri ayarlaması okuyup saat tamir öğrenmek isteyen bir arkadaşım daha var. O yüzden hiç şaşırmadım.
Tanışalım.
Tanıştırırım sizi. Hiç şaşırmadım senin bunu söylemene. Şimdi bu takvimin tasarım sürecinden biraz bahsedelim istiyorum. Ya bu kadar tabii bağ kurduğum bir şey. Hani çok doğru bir match olmuş o zaman gerçekten senin için.
Aşırı sevindim gerçekten.
Ya zaten ben de böyle baktıkça sürekli hani o görsel dünyası da çok hoşuma gidiyor. Kitabı seven biri olarak. Ama yani şunu da merak etmeden edemedim. Ya bunun bu kadar, yani her güne bir şey yapıyorsun ya. Ne kadarlık bir zamanda yaptı bu kız diye düşündüm gerçekten.
Anam ağladı gerçekten. Bir de alıntıları da ben yaptım. Kitabı tekrar okudum. Böyle altını çize çize. Ve abi çok güzel bir deneyimdi, biliyor musun? O kitabı böyle alıntı çıkarmak için altını çize çize okumak. Kitabı anladım. Ben anlamamışım o kitabı ilk okuduğumda. Anladım ve böyle şey oldum. Oha, bu bambaşka bir şeymiş. Yani delirdim. Yani ve sonra da kitap okuma pratiğim değişti. Artık kitapları çok daha böyle şey, pür dikkat okuyorum.
Bu çok önemli bir şey bu arada.
Yani başka bir kafası var kitap okumanın. Onu anladım. Doğrusu buymuş gibi oldum. Böyle kitap okurken şimdi öyle oluyorum. Yani böyle şey, gerçekten pür dikkat. Ne diyorum kaçırıyormuşum.
Çünkü iş için yapıyor olmak bir yandan da hani böyle ay yani daha kitap görmek istemiyorum dedirten bir noktaya da bazen vardır.
Yok yok. İnsanı. Ben böyle çok defa kitabın üstünden geçtim. Ve çok da sevdim. Böyle üzerinden geçilmek için de belki de doğru bir kitaptı, bilmiyorum da. Gerçekten sürekli böyle yeni bir cümle, yeni bir anlatı, onun bugünkü karşılığının ne kadar böyle bulmak, o bulduğun şeye hayret etmek, bunun bu kadar uzun zaman geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor gibi bir yerde de buluyorsun falan ya.
Bu arada kitabı anlamadığını söyleyip hani oyunla böyle çok da ben şu an galiba kitabı anladım diyen tanıdıklarım da oldu. O yüzden bence biraz takvimde yine kitabı anlamayan ama hani böyle o çizimlerin dünyasıyla biraz böyle onu meçleyebilen bir noktası olacak gibi hissediyorum ben, ama benim için de hani kitabı iki kere okumuş biri olarak ona rağmen hani böyle o görsel dünyayla birleştiğinde ya evet işte
görsel dünyayı tasarlarken Serdar Hoca ile Serdar Bilic ile tiyatro oyununun yönetmeni, onunla biraz o anlatıyı o kafanda kurgulamamı o sağladı. Şöyle bir şeyler, şöyle bir dünya, böyle bir rüya hali falan diye. Ben kendim yapsaydım nasıl yapardım onu bilemiyorum bu arada. Hakikaten Serdar Hoca ile birlikte konuşarak, düşünerek işte Serin de aynı zamanda Serin, Serdar ve ben böyle konuşarak falan biraz çıkardık. Ben de ona uygun bir tasarımlar dizisi, tonlarca çizimi yaptım.
Ve ondan sonra da bu çıkmış oldu.
Evet.
Şahane, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
O zaman ben podcast'ın sonuna doğru yaklaşıyorum. Sorularım bitti. Ama adettendir deyip gelecek şu an masanda ne var sorusunu sorayım. Kendinle ilgili bir şey de olabilir.
Of ya, iki tane şey var benim için çok önemli. İkisini de çok uzun zamandır yapmayı erteliyorum. Kendi işlerim yani bunlar ama çok erteledim. İnşallah biraz para kazanacağım. Kendime vakit satın alacağım. O satın aldığım vakitte de bunları yapacağım.
Evet, üretmenin hallerinden birini güzel özetledin. Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
özellikle ilk sezondaki konuştuğumuz insanlar da genelde hep böyle üretmenin ilk zamanlarında, yani kendi yolunu çizmeye çalıştıklarında hep böyle kendi paramla vaktimi satın alıyordum gibi bir cümle kuruyordu. Hı-hı. Konukların geneli. Aklıma o geldi.
Öyle ama.
Sonrasında da hani artık tamam, yani ben vaktimi artık buna harcamak istiyorum sadece deyip ona göre bir hayat değişikliğine gidiyordu
yani
insanlar.
Yani iş olan şeyler, işte bu saatleri ayarlama enstitüsü takvimi mesela, iş çok severek yapıyorum. Ama tabii benim bir de kendi işlerim var yapmak istediğim ve çok güzel şeyler gerçekten. Bir olsa,
hayır,
bir olsa
bekliyoruz.
O kadar güzel, öyle seveceksiniz ki. O yüzden vakit lazım bana.
Tamamdır. Merakla bekliyoruz diye o zaman.
Daha çok beklersiniz.
Kilimi sormayı unuttum. Kilimi soracağım şimdi. Halı değil, kilim.
Kilim, aynen, ben halı diyorum sürekli.
Ya onun arasındaki farkı düşündüm biliyor musun? Sen dün sosyal medyada paylaştığında, hani zaten soracaktım, aklımdaydı. Dün onu bir düzene, bu hani halı galiba daha böyle fabrikasyon bir şeyi anlatıyor mu? Nasıl bir şey?
Halı şu, tüyleri var halının. Kilim örülüyor.
Okay.
Yani çok görsel olarak bambaşka bir fark var. El halısı var, makine halısı var. El kilimi var, makine kilimi var. Ama kilim bir dokuma, yani böyle şey, kumaş gibi oluyor. Halıda da düğüm atıyorlar, ipi kesiyorlar. Böyle hani şey, kalınlığı, tüy kalınlığı oluyor. Artık nasıl tanımlanır o?
Çok güzel anlattın bence. Ben çok net anladım.
Ben kilim yaptım ama kilimime halı diyorum sürekli.
Ama adı da Kayıkhanede Gün Batımı. Bence evet. Çok güzel. Renklerine ben bayıldım bu arada.
Teşekkür
yani.
Teşekkür ederim.
Çok sevdiğim renkler. Şimdi sen farklı farklı disiplinlerde üretimler yapıyorsun ya. Hani, yani evet, resim dedik ama yani metin de var içinde, dijital dünyada var. Ama kilim yani bambaşka bir şey.
Ya Allah razı olsun, The Keep Shop bana kilim yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Bu çıktı. Yani o deseni ben yaptım. Onlar Uşak'ta dokutuyorlar galiba. Ve dokundu. Tabii ki de yani böyle çıldırıyorum. O kadar sevdiğim bir şey ki. Bu arada dijitali içime sinmemişti benim. Yani dijitalde yaptım. Hoşuma gitti. Tamam, güzel ama sinmemişti yani. Dijitaldeki resmini ben bastırayım da duvarıma asayım demem. Bir dokundu geldi. Ama zaten yani gerçekten ne yaparsan yap bir şeyin dokuması çok güzel olacak. Çok belli. Oraya bir tane çizgi koysan, bir tane yuvarlak koysan, hiçbir şey yapmasan. Düz beyaz dokutalım ya desen, o da güzel yani.
Ya dokuma başka bir dünya gerçekten.
Evet.
O yüzden.
Ama benim çizimim de güzel.
Öyle gerçek. Ya renkleri zaten mavi, yani şimdi üretim kaydında renklerinden biri mavi. Hı-hı. Orada o mavilikler var falan, beni bir yani cezbetti. Çok
Ada
boyadı.
Havası.
Havası. O zaman podcast'imizin sonuna geldik. Bu sefer gerçekten geldik. Tamam. Benim başka sorum yok. Benim senin de eklemek yok. İstediğin bir şey var mıdır diye sorayım.
Yok ya, eklemek istediğim bir şey. İşte olduğu kadar.
O zaman teşekkür ediyorum tekrar. Ayaklarına sağlık geldiğin
teşekkür
için.
Teşekkür ederim.
Postane stüdyomuza da teşekkür edeyim.
Teşekkürler Postane.
Bu bölümü desteklediği için Sivil Düşün'e de tekrar teşekkürler diyeyim.
Teşekkürler Sivil Düşün.
Teşekkür ederim konuğum, sevgili konuğum.
Teşekkürler Caniş.
Teşekkürler Canişçi. Dinleyenlerle de bir sonraki bölümde görüşmek üzere.